Artisan Podcast.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.
Evet, podcast'imizin ikinci bölümüne hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Biz kürek çekelim de yine Levent Kurnaz'la beraberiz. Kurnaz'la bugün ne konuşalım diye şöyle bir baktık. Gündemde tabii ki bir sürü şey var. Ama şöyle biraz temele gidelim dedik ve fark ettik ki benim çok olumlu bulduğum birisiyle ilgili Kurnaz Hoca'nın farklı yorumları var. Şu andaki söyledikleri çok o kadar günü kurtarmıyormuş. Onu bir paylaşalım dedik sizlerle. Karar sizin tabii. Şimdi Nordhaus diye bir adam var. Bu çok ünlü bir ekonomist aslında.
Ekonomist tabii.
Hatta aynı kürsüden behavioral ekonomist de çıkıyor. Nordhaus da çıkıyor. Nordhaus'un yanılmıyorsam 1973'te yayınladığı bir şey var. Backstop Technology diye bir şey tanımlıyor. Bunun Türkçesi ne olur diye düşündüm ben. Dayanak teknoloji mi bilmiyorum.
Dayanak fena bir kelime.
Dayanak fena değil. Şimdi bu Nordhaus şöyle tanımlıyor. Bu hypothetical bir şey. Yani hayali. Bir advanced teknoloji, ileri bir teknoloji. Ve bizim için bu çevresel problemleri hiç ağırlaştırmayacak şekilde ve sürdürülebilir olarak ve kaynak limiti olmaksızın çözebilecek, enerji üretebilecek bir teknoloji. Backstop'un aslında anlamı şöyle. Nordhaus'a benim yaptığım yorum şu. Dünyanın enerji tüketiminin düşeceği yok. Artıyor. Efficiency'yi arttırsak ve oradan kazancımız olsa bu kazancımızı harcayacak başka alanlar çıkıyor.
Kesinlikle.
Bugünkü AI gibi. AI yaygınlaşacak. Bugünkü blockchain gibi yaygınlaşacak. Blockchain mining, ChatGPT, DALL-E falan. Bunların hepsi çalışıyor. Şimdi backstop şu. Karbon emisyonlarını azaltmak için 50 teknolojilerden vazgeçtiğimizde bunlar diyelim enerji üretiyorlar. Bu teknolojilerin yerine koyabileceğimiz ve iklim değişikliğine neden olmayan teknolojiler.
Ve diğer çevre problemleri.
Tabii.
Yani nükleer füzyonu bulduk.
Nükleer füzyon burada Nordhaus'la ilgili, onun konseptiyle ilgili 4 tane önemli özellik var. Bir tanesi bu teknoloji her neyse kaynağı limitsiz olmalı. Limitsiz bir teknoloji.
Ekonomist tabii ki limitsiz kelimesini kullanıyor.
Limitsizi kullanıyor. Ondan sonra bu herhangi bir çevresel probleme neden olmaksızın çalışacak bir şey.
Evet.
Yani kararlılığı var. Ondan sonra ekonomik fizibilitesi olacak.
Tamam.
Ekonomik fizibilitesi olacak. Buradan
ekonomiyi çökertmeyecek.
Çökertmeyecek. Ve bu teknoloji başka şeyleri de tetikleyecek iyi yöne doğru gidişte. Bunların dördünü sağlayan şeylere baktığın zaman hakikaten kapı füzyona çıkıyor.
Evet.
Ama füzyon tabii Levent Hocam sen açıkla istersen füzyon ne? Füzyon ne?
Şimdi atomdan iki tür işle enerji elde ediyoruz. Bunun bir tanesi büyük bir atomu parçalayarak, bir tanesi de iki tane küçük atomu birleştirerek. Biz şu anda bir büyük atomu parçalamayı beceriyoruz. Yani atom bombası dediğimiz şey ya da nükleer enerji dediğimiz şey büyük bir atomu parçalama.
Atom bombası oluyor eğer kontrolsüz yaparsak, eğer hafnium çubukları sokup da nötronları toplarsan, kontrollü yaparsan nükleer reaktör oluyor.
Aynen. Olay bu.
Olay bu. Ama bu buraya girmiyor.
Şimdi bir de güneşin yaptığı var.
Evet.
Güneş iki tane hidrojen, güneş de tam öyle değil. Yani dinleyenler de bunlar da bir bilmiyorlar demesin. İki tane değil.
biliyoruz ama basit anlatma evet. açısından iki tane hidrojen atomunu alıyorsun, bunu çarpıştırıyorsun ve sonunda bir tane helyum atomu oluşuyor ve korkunç enerji çıkıyor işte. Buna da füzyon diyoruz. Yani evet. birine ne füzyon, fission, fusion. Tamam, İngilizcesini ben de biliyorum da Türkçe denetiyorum.
Abi ben
füzyonla füzyon.
Füzyondan füzyon diyorum.
Tamam, okey.
Füzyon, bir de füzyon mutfağı falan var ya.
Evet.
Bir araya katma.
Bir araya katma.
Oradan hatırlamakta tamam. faydalı.
Şimdi bu işleri yapmaya çalışma noktamız bizim. Yaklaşık işte hepinizin bildiği, filmi de seyrettiğiniz yazın.
Oppenheimer.
1945 aralığında. Bunu kontrollü de kontrolsüz de yapmayı biz 1940'ların sonunda öğrendik. Yalnız öbür tarafı, kontrolsüz yapmayı çok iyi keşfettik. Hidrojen bombası dediğimiz şey.
Oo, tabii.
Ama kontrollü yapmayı yaklaşık 1950'lerin ortasından bu yana deniyoruz. Olmuyor. Çünkü kontrolsüzün anlamı şu. Siz önce bir tane kabın içerisinde bir uranyum bombası, yani atom bombası
patlatıyorsunuz. Önce füzyonu yapıyorsunuz.
Evet.
O sıcaklığı veren
çıkıyor burada.
Evet.
O enerjiyi kullanarak hidrojenleri çarpıştırmayı beceriyorsunuz.
Aynen.
Şimdi bunu kontrollü yapmanın bir yolu yok.
Evet.
Şimdi çünkü buna materyal dayanmıyor, manyetik alan yetmiyor. Yani bunlar korkunç zor problemler. Ama bizim bilmemiz açısından şu var. Yani ben niye Nordhaus'a karşı? 1950'lerin sonunda bilim insanları, bütün bu Oppenheimer falan onun grupları toplanlar, dediler ki 20 sene içerisinde çözdük biz bu işi, füzyonu hallettik. Bugün aynı gruplara sorsanız, aynı konuda çalışan 20 sene içinde halledeceğiz diyor.
Ama şimdi şöyle bir şey var. Belli konularda 20 sene konstantı, 10 sene sabiti gibi şeyler var. Mesela yakıt pilinde de yaygınlaşmayla ilgili olarak hep 10 sene denir.
Ama bu ilk deneme çalışıklığını...
Ha ama... bunda da şimdi oradaki şeyi düşünsene. Benim ben bunu okudum, maliyetini bu Manhattan projesinin. 3 yıl üst üste, hatta John Kenneth Galbraith'ten okudum. 3 yıl üst üste Amerikan GDP'sinin, yani ülkenin bütün ürettiği toplam değerin 1/3'ü gitti. Şimdi 3 × 1/3 giremiyor. Bugünün parası 22 trilyon dolar falan.
Evet.
Şimdi herhalde bunlar böyle paraların yatırılabileceğini hayal ederek bunları söylediler.
Evet.
Daha sonra yatırmaları diye bir şey söz konusu değil halbuki.
Evet. Ve o rakamların çok altındalar şu anda.
Ha tabii.
Ve gelecekte de o rakamların çok altında olacak.
Gayet tabii.
Yani şimdi bütün bunları konuşuyoruz. Evet, çok güzel. Ama hani ekonomistler bazı noktalarda böyleler. Bir kısmı çok gerçekle fazla alakaları olmadan teoriye giriyorlar ki bu bana göre öyle bir şey. Yani füzyon diyorsanız bu gerçekle, hani şöyle söyleyeyim. Her şey güllük gülistanlık olsa, tek derdiniz enerji sıkıntısı olsa ve insanlık önümüzdeki 100 sene içerisinde bir uçurumdan aşağı uçmuyor olsa, biz füzyonu bulur muyuz?
Buluruz.
Ama bizim vaktimiz yok.
Tabii vakit yok. Ben zaten benim bu postlardan birinde de dedim ki, şöyle demek istedim aslında. Mükemmel iyinin düşmanıdır.
Evet.
Bir teknolojiyi eğer daha iyisiyle değiştirebiliyorsak ve bu çevresel olarak daha elçil, daha çevresel bir şeyse hemen değiştirelim. Eğer parasal olarak da uygunsa.
Evet.
Yani mükemmeli beklemeyeyim.
Tabii ki.
Mesela burada Nordhaus'un şeylerine giren, Nordhaus'un dediklerine aslında girebilen bir yakın teknolojide carbon capture and utilization, yani karbonu tutma ve bu karbonu değerli ürünlere çevirme olabilir.
Burada da.
Fakat burada da bu, hayır. Burada ben de hemfikirliyim. Bu füzyon gibi değil. Çünkü karbonu tutmak ayrı bir enerji. Yani eğer...
Ama o bildiğimiz, yapabildiğimiz ve anladığımız bir...
Ama anladığımız yani bugünkünden daha iyi. Dolayısıyla bu Nordhaus'un backstop teknolojileri arasında daha uygulanabilir bir şey.
Bir de... Bak bir dakika şimdi yalnız bu yani karbon tutma ve kullanma.
Evet.
Karbon tutmaya hiçbir lafım yok.
Evet.
Çünkü aşağı yukarı bir kömürlü termik santrali ürettiği enerjinin 1/3'ünü kullanarak o kömürlü termik santrali hiç karbondioksit salmayan bir hale getirebiliriz. Bu teknoloji var ve yapabiliriz. Evet. Yaklaşık 1/3.
Yaklaşık 1/3 ve o bir ara %40'tı, aşağıya doğru iniyor. 1/3'ünde bir tık altına inmiş olabilir.
Yaklaşık.
Yalnız ama burada basınçlandırma da var.
Duyduğumuz karbondioksiti ne yapacağız? Şimdi esas...
Yer altında bu. Depolamayı unut.
Şimdi yer altında depolama o zaten bu kullanım değil.
Evet.
O saklama.
Aynen.
Şimdi bu saklamaya girecek olursam kamyon yüküyle problem var saklama konusunda. Hem teknik olarak hem de finansal açıdan. Yani bu öyle bir noktaya geliyor ki para olarak sizin ürettiğiniz kömürlü termik santralden ürettiğiniz enerji 2 katına mal.
Şimdi şöyle bir şey var. Hani derler ya, gerçeğin ortaya çıkma huyu vardır.
Evet.
Karbondioksiti de saklarsan ortaya çıkma tabii huyu
ki,
var.
Tabii ki.
Yani bir şekilde çıkıyor.
Ya onu böyle uzun uzun uzun uzun konuşalım. Çünkü tabii şimdi ki. En azından bu saklamada hiç ortalıkta konuşulmuyor. Hem onu teknik problemmiş gibi konuşuyoruz. Bu teknik problem değil. Bu tamamen hukuki bir problem.
Bir de yaklaşım problemi. Yaklaşımda da problem var.
Şimdi... Velev ki sakladık, velev ki tekniğiniz mükemmel.
Evet.
Ama ya Çernobil patladı, Fukushima
evet.
eridi.
Evet.
Şimdi bütün bunlar varken bir noktada bir hata olacak bundan 50 sene sonra.
Evet.
Ama bunu yapan, saklayan ve bizden bunu yapmanın, saklamanın parasını almış olan şirket 30 senedir ortada olmayan bir şirket olacak. Zararı kimden tahsil edeceğiz biz bundan?
Zararı peşin olarak etraftaki herkesten tahsil edecek. Hayatıyla çünkü.
Ha, o sonunda,
ekolojik sistemle tabii.
Ama şimdi, başta
şimdi şöyle bir şey de var. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Eğer biz Türkiye olarak, mesela Türkiye bazında konuşalım. Eğer bizim kullanılmış ve tükenmiş doğal gaz rezervlerimiz olsa, bu rezerv metanı tutmuş, karbondioksiti de tutar.
İnşallah.
Tutar. En iyi depolama bu. İkinci bir şey, bizim petrol kaynaklarımız olsa ve bu petrol şeyine, havuzuna gidip karbondioksiti bassak, biraz viskozitesini düşürsek, biraz basıncı arttırsak, bu da ikinci bir çözüm gibi olabilir. Ama burada da problemler var, çok problemler. Enhanced oil recovery diyorlar buna. Bunun haricindeki karbondioksit depolama metotları, ki Türkiye'de çaresiz bunlardan birini kullanacaksın. Hepsi çok problemli. Hepsinde sonunda karbondioksit kaçıyor.
Evet.
Dolayısıyla
üstüne yetersiz.
Yetersiz. Dolayısıyla bizim tuttuğumuz karbondioksiti bir şekilde kullanıp ekonomik değeri olan ve bizi sevindirecek bir şeylere çevirmemiz lazım.
Maden suyu.
Maden suyu için fazla karbondioksit tutmuş oluruz.
Yani başka neye kullanacağız?
Şimdi şöyle, tabii orada mesela belli güzellikler var. Mesela 2 tane, bunu başka bir podcast'ta da konuşalım. Benim geleceğe dönük olarak karbondioksit kadar tehlikeli, hatta daha tehlikeli gördüğüm metan var.
Evet.
Metanla karbondioksiti bir araya getirip sentez gazı üretebiliyorsun.
Ne işimize yarıyor gaz?
Sentez gazından canının istediği her şeyi üretebilirsin.
Ne gibi?
Bütün polimerler, bütün her şey. Çevire çevire kullanırsın.
Hocam biz plastik kullanımını, polimer kullanımını azaltalım, azaltalım diyoruz.
Sakin ol. Ama
yani
bunların hepsinin tabii ki sen bu konuda uzmansın. Life cycle assessment'ını yapmak lazım. Ama mesela elimizde böyle bir şey var. başka şeyler. Mesela metanol üretebilirsin.
Metanol içilmez bile.
Ama o metanol çok önemli bir hamur mesela. Şimdi bunları CC'ye uyulan yapabilirsin. Bir de
bak buradaki temel nokta şu. 39 milyar ton karbondioksit çıkıyor.
Doğru.
Ne kadar yapacağız?
Çok az.
E yani işte onun çok için az. Bu Nordhaus'un söylediği şekilde bir dayanak teknolojisi olamaz.
Dayanak teknolojisi bence tek olmayacak da birkaç tane olacak. Mesela çaresiz olarak çünkü. Mesela elektriği üretiyorsun. Bir tane de ileri yenilenebilir enerji mesela. Sen eğer denizin içine minik dubalar koyarsan, dubalarda da hareketli bir bobin olursa, buradan dalga hareketiyle elektrik üretilikte harvest şey bunu toplar kıyıya ulaştırabilirsen, o zaman gerçekten mükemmel bir şekilde elektrik üretebilir. Ama ne kadar üretebilirsin?
Evet.
Bunların hepsi çok düşük şeyler. O nedenle bunların her birinin devreye girmesi gibi benim açıkçası buraya bu Nordhaus konusunda baktığım zaman renewable enerji sistemlerine rüzgar çok yakın duruyor bana. Yani çünkü rüzgarda eğer yerini seçersen kaynağında sınır yok. Ekonomik. Başka şeyleri tetikliyor mu? Evet, rüzgarı kullanıyorsan pil teknolojisini de geliştirmen lazım vesaire. Ya da smart grid, bu akıllı şebekeler uygulaman lazım. Ondan sonra bir de bu teknolojide kullanılan ham maddeler çok sınırı olan ham maddeler değil.
Evet.
Mesela fotovoltaikte sınırı olan ham maddeler de kullanılıyor ama bunda değil.
Ya bunu daha uzun vadede bir derinlemesine konuşmak gerekir. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi bizim işte bugün paylaştığım bir bilgi var. Biz Erhan Hoca ile Bursa'da bir yere bilgi sağlamaya çalışıyoruz ve dediler ki yok arkadaş burada rüzgar enerjisi yok. Ya burada rüzgar enerjisi yok lafını ben kabul etmiyorum dünyada bir yerde ya.
Tabii canım mutlaka ama vardır.
Olan şu. Şimdi siz 75 metrelik, 100 metrelik bir kule dikip buna 60 metrelik kanatlı ya da 150 metre kanatlı şeyler koyduğunuzda tabii o zaman bir takım limitleriniz oldu.
Ekonomik fizibiliteden kaybediyorsun.
Ama yani ya bunca senedir aşağı yukarı her eski çiftliğin tepesinde bir noktada dönen bir fırıldak vardır ve o fırıldak da döner. Yani dolayısıyla rüzgar yok değil ama rüzgar bizim istediğimiz büyüklükte enerji üretemiyor diyebiliriz. Enerji fizibilitesinin olması için belirli şartlar gerekiyor. Ama o zaman araştırmamız bizim. Yani şu anda mesela nasıl bu küçük nükleer santraller önemli oluyorsa benzer şekilde küçük rüzgar santralleri olacak. Yani apartmanın çatısına koyacağız biz bunu.
Dağınık olarak elektrik üreten ve akıllı şebekelere bağlı uygun bir baz üretimi de başka bir kaynaktan sabit olarak sağlayan bir şebekeye ihtiyacımız var.
Evet.
Bunu başka bir podcast'te tartışalım.
O
tartışılır. Evet, süremizi aştık. Veda ediyoruz. Şimdilik sağlıcakla kalın.
Evet, bir dahaki sefere görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız. Artisan Podcast.